Cassandra Damgası, 2. kasetin A yüzü, sayfa 31. Kötülükte kardeşleşen bu iki kişi, milyonlarca insanı, sonuç olarak insanlığı karşı karşıya getirmeyi başardılar. Sanki o dönemin insanları son anda hunharca emellerin sonsuzluğunu nümayiş ettirerek kendini yok etmeyi, ebediyen kaybolmayı amaçlıyormuş. Tarihi böylesine feci bir sona bombalamayı amaçlıyormuş. Tüm sebepleri araştırmadan sadece şunu düşünelim ki hakkında konuşulan kişilerin genlerinde saklı bu meşum tiran kompleksinin başarıyla gerçekleşmesi için Stalinizm ve Hitlerizmin kendi başlarına bela olarak büyüyüp yetiştiren o dönemin insanları ve o dönemin dünya kamuoyu müsait bir zemin oluşturmuşlar. Bunlar artık geçti. Tarihin şimdiye kadar kaç kez terakki ve refah şansını kaybettiğini hiç kimse söyleyemez. İnsanlar kehanetin bilimsel metotlarını bilselerdi ve özellikle Cassandra damgası aracılığıyla işaret eden Cassandra embriyonu hakkında bilgileri olsaydı, kim bilir ne kadar insan trajedisi ve felaketlerden kaçınılır, bunlar başlamadan önlenirdi. Maalesef kendi genetik yapısında olanları insanlık çok geç öğrendi. Ama işte embriyonların doğaüstü yeteneklerinin anlaşılması yolunda yeni bir söz söylenmiştir. Bu buluşlardan sonra bizi harikalar mı bekliyor? Hayır. Ezelden insanlığa bahşedilmiş iyilik enerjisini ve bunun yanı sıra ve buna rağmen kötülük enerjisini kimse değişemez. Onlar için değerlerdir. Fakat insana ebediyetin tükenmez hareketliliğini içine alan düşünme kabiliyeti verilmiştir. Ve eğer insan yaşamak istiyorsa, medeniyetin zirvesine ulaşmak istiyorsa, kendi içinde kötülüğü yenmelidir. İnsanların tüm hayatı bu denemelerle geçiyor. Ve bizim esas görevimiz de budur. İşte içimizde bulunan ve önceleri bilinmeyen bir sır çözülmüştür. Bu durumda canlı ruhun eskiden hiç aşılmayan sınırının delinmediğini kim söyleyebilir? İç dünyamızın yeni kuantumu mu bulunmuştur? Böyle olup olmadığını söylemek zordur. Ama ben bir daha toplumun dikkatini şuna yöneltmek istiyorum. Cassandra embriyonlarının bulunması hayatımıza önceleri hiç rastlamadığımız yeni problemler getiriyor. Cassandra embriyonunun işaretlerine nasıl tavır koymak gerektiğini kim söyleyebilir? Anne babalar nasıl davranmalılar? Cassandra damgasına feci bir anlam mı vermeliler? Veya tam tersi önemsememeliler mi? Bereket versin, bir iki hafta sonra hamile kadın sakince uyuduğu zaman, özellikle geceleyin, daha belirgin parlayan bu garip nokta kendiliğinden sönecek, yok olacak. Ve her şey Tanrı'nın yardımıyla unutulacak. Evet, belki böylesi de mümkündür. Ama yine de süre bitip çocuk doğunca anne babalar ister istemez bunu hatırlayacak. Ve gelecekte de hiç şüphesiz defalarca hatırlanacak. Çocuklukta annenin hayatı aile içinde kötü olaylar baş gösterince yürekleri istenmeyen hatıralarla sıkılacak, ağrıyacak ve o sırlı ben akla gelerek çeşitli sorular doğuracak. Öyle ki bu işaret neden onların çocuğunu buldu diye düşünecekler. Acaba diğer annelerde de bu işaretten vardı? Eğer vardıysa onlar da mı bunu herkesten ve kendilerinden saklamaya çalışıyorlar? Onlar da mı bunu mistik bir şey gibi unutmaya çalışıyorlar? Eğer her nasılsa çocuk da hayal meyal bir rüya gibi bunu hatırlıyorsa, bu onun bilinç altında saklı olsa bile neler olabilir? Bu onun psikolojik durumunu etkilemez mi? Fakat bunlar muhtemel soru ve şüphelerin sadece ilk akla gelenleri. İlerledikçe bunlar daha da çoğalıyor ve daha da zorlaşıyor. Kötü bir şey olursa ebeveynler kendilerini suçlamazlar mı? Doğrudan veya dolayısıyla suçlu olduklarını düşünmezler mi? Ve bu en zor olanıdır. Çünkü kendi kendini suçlamak her zaman hipertrofiktir veya gayri tabi olarak büyür. Bu durumda şu ıstırapla soru kaçınılmazdır. Asıl onların çocuğunun tehlike işareti vermesine ne tesir etmiştir? Bunu nasıl açıklamak mümkündür? Ebeveynler işte bunu düşünecekler. Ve acıların umutsuzca bir biyolojik varlık olarak sadece kendilerini değil, günlük ve toplum hayatları ile ilgili her şeyi, sosyal mevkilerini, arzularını, kibirlerini, düşüncelerini, yani insan hayatını şartlandıran, şekillendiren ve sarsan her şeyi. Ayrıca bunlardan kaynaklanan haklılık, haksızlık, iyi kötü ve diğer gibi olağan anlamları embriyon etkileyebilecek her türlü faktörler arasına dahil edeceklerini tahmin etmek işten değil. Günlük hayatın çeşitli yönlerinin böylesine birbirleriyle bağlantılı şekli bir çocuk doğumunun zaman ve mekanda merkezi bir olay olmasından kaynaklanıyor. Bu tarihin tabiatın ebedi bünyesinde filizlenmesidir. Kassandra embriyon oldukça hassas, sezgi gücüne sahiptir ve yaşanan dönemi çok iyi hisseder. Bundan ötürüdür ki onun işaretlerini anlamak her şeyden önce karmaşık bir şekilde içimizde ve dışımızda kurduğumuz kendi dünyamızı anlamak için bir vesile olabilir. Bu açıdan belki de Kassandra damgası gerçekleri yeniden değerlendirmemiz, eskiden erişemediklerimizi tahlil etmemiz için Yüce Tanrı tarafından teşvik edici bir neden olarak ortaya atılmıştır. Ve herkes kendi düşünceleri ve manevi amaçlarına uygun şekilde netice çıkarma özgürlüğüne sahiptir. Bu durum, ben uzay istasyonunda bulunan ve araştırmalar yapan uzay rahibi Filofey de aynı hakkı kullanarak konuşmak istiyorum. Ben dünyalılara hitap ediyorum. Yaradan tarafından bize bağışlanmış hayatın anlamı hürmetini şunu düşünelim. Yaşadığımız dünyaya yaklaştığı bir dönemde Kassandra embriyonunda korku kompleksi doğuran sebep nedir? Bu konuda türlü fikirler olabilir. Benim de bazı fikirlerim var. Uzay istasyonundaki mükemmel araçlar çeşitli kıtalarda, çeşitli zamanlarda yapılan televizyon programlarını seyretme imkanı sağlıyor. Optik araçlar dünya yüzeyindeki her şeyi çeşitli açıdan ve noktalardan görmemi mümkün kılıyor. Dünyalıların günlük hayatı yerdekinden çok geniş bir panoramayla gözlemlerim önüne serili. Ben haylaz bir gözlemci değilim. Programım uzay yer ikileminde kurulu. Ben bunu söylemekten korkmuyorum. İnsanlığın bugünü ve geleceği için büyük sorumluluk üstlenen bir deneyciyim. Bunlar tunturaklı sözler değil, bir gerçek. Bundan dolayı benim tümüyle gerçekleri yansıtmayan bir söz bile kullanmaya hakkım yok. Araştırmalarımın kendi kalbimizde yarattığımız suni kıyameti ortadan kaldırmaya yöneldiğine içtenlikle inanıyorum. Ben İçimizdeki bencillik ve riyakarlığın kendi kendimize söylemeye bile müsaade etmediği şeyleri alenen söylemeye çalışıyorum. Ben hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara bildirmeden Kassandra damgasını sistemli bir şekilde ortaya çıkaran deneyler yapıyorum. Bu herkesin aynı yağmura tutulmasına benziyor. Bu keşif ışınlarının sağlık için zararsız olmasına rağmen her defasında insanlara manevi acı verdiğimi düşünerek kendimi fena hissediyorum. Fakat uzay sorusuna cevap olarak Kassandra embriyonunun belirgin işareti geldiği durumlarda ben onları acı çekmekten kurtaramam. Bu kaderdir ve ondan kaçınılmaz. Bu kaderin şahsi olduğunu ama aynı zamanda bu tehlikenin sebebinin küresel oluşundan dolayı tüm insanları ve tüm toplumları kapsadığını düşünebilmek çok önemli. İstesek de istemesek de Kassandra embriyonları ve Kassandra damgası bir gerçektir. Bunun için ben kendi uzay araştırmalarımı durmadan sürdüreceğim. Bunu açıkça bildiriyor ve dünyada bu problemin etkileyeceği veya artık etkilediği insanların da dertlerine ortak oluyorum. İnsanlar kendilerini hakkındaki gerçeği bilmelidir. Bu benim Tanrı karşısında görevimdir. Fakat kutsal peder bu noktada benim de cehennem azaplarım başlar ki bunları da dile getirmeli ve insanların takdirine bırakmalıyım. Tekrarlıyorum. Sırrını çözdüğüm ve açıkladığım ama o kendisi bunun açıklanmasını istiyordu. Kassandra embriyonu ve ona gebe kalan anne karşısında sorumluluk taşıdığımı anlıyorum. Çünkü anne Kassandra damgasının anlamını bilmeseydi rahatça yaşardı. Hatta şimdi bu hızla geçen satırları bilgisayarda yazdığım zaman bile içim sıkılıyor. Bu şekilde davranmaya hakkımın olup olmadığı fikri bana azap veriyor. Ben uzay istasyonunun duvarlarına bakıyor, çekimsizlik ortamında uçarak bilgisayardan uzaklaşıyor ve şaşkın bakışlarla beni bu düşüncelerden ayıracak, buluşumu dünyaya bildirmekte haklı olduğuma beni inandıracak bir şeyler arıyorum. Ve gözlerim istasyonun her iki duvarında bulunan televizyon ekranlarına takılıyor. Tüm ekranlar ışık saçıyor. Hepsinde çeşitli ülkelerden, çeşitli dillerde yapılan programlar var. İşte her yönüyle tekrarlanmayacak çok çeşitliliği ile Reklamdan spora, mahkeme röportajından bir yetkiliyi havaalanında karşılama törenine vesaire vesaire. Kadar dünya gerçeği. Bu küresel manzaralar içinde benim dikkatimi ekranlardan birisinde gözüken kalabalık sinirli ve gürültülü bir sokak yürüyüşü çekti. Ve her nedense sayıları bir hayli çok olan polisler de protestocularla birlikte yürüyorlardı. Sokaklar dolmuş, çeşitli noktalardan, ayrıca havadan da çekimler yapılıyor. Heyecanlı konuşmalar duyuluyor. Olay yerinden röportaj yapan muhabirin, stüdyodaki spikerin sesleri, sokak gürültüsü ve bağırtılar içinde kayboluyor. Bu olayların yeri neresi? Galiba İtalya, öylesine yakın ve öylesine uzak. Gözlerdeki parıltı, el kol hareketleri, yüzlerdeki sinirli ifadeler. Her şey sanki yanımda gibi. Evet, burası Sicilya. Başlar üzerinde alelacele yazılmış pankartlar var. Tabii, yine mafya. Yine teröristler. Bu defa da savcının ardından yargıç öldürülmüş. Hem de haince, herkesin gözü önünde, acımasızca. Yargıç ve korumalarının arabayla geçtiği sırada uzaktan kumandayla yapılan bir patlama, sokaktaki her şeyi o meşum anda orada bulunan herkesi paramparça etmiş. Ve her şey temiz ve alenen yapılmış. Yürüyüşçüler şaşkın. Bir sel gibi akıyorlar. Fakat onlar kimi protesto ediyorlar? Bir insan kütlesi ne yapabilir? Bunların arasında mafya üyeleri de yok mu? Onlarla birlikte görünmüyorlar mı? Az sonra kalabalık dağılacak. Cafcaflı bir şekilde mafya, kartel, sendika ve hatta imparatorluk adını alan bunlar ise kendi bildiklerini okuyacaklar. Bunların görünmeyen baskısı altında artık bir mafya sömürgesi misali büyük büyük devletler bulunuyor. Protestocular yürüyor. Ansızın başları üzerinde hızla uçan bir helikopter beliriyor. Aşağıya yağmur gibi bildiri kağıtları atıyor ve hemen binaların arkasında yok oluyor. Bu olaylar gözlerimin önünde cereyan ediyor. İnsanlar kafalarına dökülen kağıtları yakalıyorlar. Kağıtlarda ölümün resmi var. Kuru kafa ve iki çapraz kemik. Mafya küstahça ölüm tehdidi savuruyor. Mafyaya karşı olan herkese ölüm. Hiddet patlaması insanları sarsıyor. Birçoğunun gözleri yaşarıyor. Ben polis üniformalı, beresi yana eğilmiş, kravatı açılmış genç bir kadına bakıyorum. Elinde video kamerası olan kadın polis galiba. Operatif çekim yapıyor. O helikopteri görüntülemeyi başarıyor. Ama bu bir şey değiştirmez ki. Mafya aptal değil. Helikopteri boyayacak, hurdaya çıkaracak ve başka bir önlem alacak. İşte kadın polisin ellerinde mikrofon olan yardımcıları. Onlar heyecanla hızlı hızlı bir şeyler söylüyorlar. Ben onları anlıyorum. Her gün dünyada mafyanın elinden kaç polis ölüyor? Bu tehlike onlar içinde var. Bu kadın polis içinde. Ama bu da ne? Onun alnında tanıdık bir işaret, Cassandra damgası var. Nasıl da tanıdım? Ben ekranda bu kareyi yaklaştırıyor, büyütüyorum ve yanılmadığıma inanıyorum. Aman Tanrım, şu anda bu polis kadın bunu düşünecek durumda olmasa bile, acaba şimdi protestocularla birlikte karşı çıktığı bu dünyayı, içinde reddetmesinin karnındaki çocuğu da etkilediğini biliyor mu? İşte alnındaki tehlike işareti. Evet, bu keşif ışınlarını Cassandra embriyonunun verdiği cevabı belirlemek için yaptığım uzay seanslarının pratik neticesidir. Ve ben şunu düşünüyorum. Belki de bugün tehlike işareti veren Cassandra embriyonlarından herhangi birisi dünyaya geldikten sonra en azılı katil olacak. Çok insana, tüm topluma acı ve felaket getirecek. Her şeyin dışında sadece genetik intikam duygularıyla onu iradesi dışında doğurdukları için cinayetler işleyecek. Büyük bir ihtimalle sonraları ona o ana rahmindeki trajik başlangıcı hatırlamayacak. Fakat intikam kompleksi tehlikeli filizler verecek. Eğer şanslıysa bu Cassandra çocuğu kendi olumsuz genetik kodunu ayıklayacak. Nötralize edecek bir ortamda yetişecek. Başka bir durumda ise kötülüğün gelişmesi için hiçbir çaba harcamak gerekmeyecek. Dağdan yuvarlanan ve giderek hızlanan kaya gibi. Her şey kendiliğinden oluşacak. Cassandra embriyonlarının sinyallerini gözlerken onların istikbalini düşünüyor ve onlara acıyorum. Onların gönderdikleri bir bumerangtır. Bu biziz. Sürekli işlediğimiz günahlar gittikçe artan tehlike sinyallerine dönüşmüştür. Bunun içinde Cassandra embriyonlarının sesi olan bu sinyaller dünyada işitilmeli ve çağrıların manası iyi kavranmalıdır. Hayır, bu günlük bir problem değil. Ebediyet söz konusudur. Ebediyet zaten ebedidir. İnsanlar ise sadece bir yolla, ahlaki tekamül yoluyla nesilden nesle bu ebediyete kavuşabilir, onu uzatabilir. İnkişaf sadece fikrin teknik ilavesidir. Gerekirse tüm dünyayı yok etmeye hazır olan diktatörün elindeki nükleer silah bunun en çarpıcı örneğidir. Dünyalılar Cassandra embriyonunun sinyallerinden endişe duyacaklar mı? Onların genetik çöküşün bu dolayısıyla tüm insanlığın çöküşünün habercisi olarak görecekler mi? Bir tahminde bulunmaya korkuyorum. Şüphe ve endişelerin her bir ferdi olayla sınırlanacağından ve her bir Cassandra damgasının ayrı bir sonuç, ayrı bir final doğuracağından korkuyorum. Kadınların büyük çoğunluğunun çabucak bu sıra dışı yavrudan kurtulmaya çalışacağından ve kocalarının da onları engelleyemeyeceklerinden korkuyorum. Onların aklına gelecek ilk şey radikal bir yöntem olan kürtaj olacak. Bunun manevi mazereti de hiç şüphesiz şu olacak. Mutsuz olacağı şimdiden belli insanlar, doğurmanın bir anlamı yok. Yeryüzünde böyleleri zaten yeterince var. Ve kürtaja başvurmalarını kim kınayabilir, kim? Toplum mu, tarih mi, ahlak mı? Genetik korkunun kalıntıları olan kötülük kaynağı toplum tarihinin bizzat içindedir. Ahlak ise gerçeğin küstahça baskıları karşısında o kadar sık yön değiştiriyor ki. İşte bu durumda kutsal peder kendi mevkimi kesinleştirmeyi bir borç biliyorum. Ben kürtaj hakkında Katolik yasağının koyu taraftarı olmama rağmen Cassandra damgasını fark ederek kürtaj yaptırmayı tercih edenleri kat'i olarak kınayamam. Zira bu sonuç Cassandra embriyonlarının isteklerine cevap veriyor. Neticede biz çok kompleks bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Radikal eylemler, kürtajlar, insani zekanın temel problemlerini çözmüyor. Tam tersi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü dölde korku kompleksi doğuran sebepler halledilmeden kalıyor. İşte müstakbel annenin düşünmeden edemeyeceği tehlikeler zinciri. Açlık, kenar mahalleler, hastalıklar ve bunların içinde AIDS, savaşlar, ekonomik krizler, sosyal patlamalar, canilik, fuhuş, uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu mafyası, milletler arasındaki çatışmalar, ırkçılık, ekolojik ve enerjik felaketler, nükleer denemeler, kara delikler vesaire vesaire. Tüm bunlar yapmadır. İnsanlar tarafından yaratılmıştır. Nesilden nesile insan felaketlerinin ölçüleri hep büyüyor. Ve biz hepimiz buna iştirak ediyoruz. Ve işte nihayet Tanrı bizi uçurumun kenarında durduruyor. Cassandra damgası ile işaret veriyor. Ben bir daha beyan ediyorum. Benim Cassandra embriyonlarının sinyallerini ortaya çıkaran uzay araştırmalarım, insanlara artık böyle yaşanılmayacağını, böyle giderse insan neslinin yok olacağını anlamalarında yardım etmek amacı taşıyor. Sadece her bir ferdin, bütün toplumun, bütün insan neslinin kendi içindeki kötülük ve günahları temizlemesiyle hayat perspektifi yenilenebilir. Bu bir ütopya mıdır? Yine mi ütopya? Hayır, bu yeni bir ütopya değil. Bu canlı ruhun hayat yoludur. Başka yol yoktur. Geri çekilmeyecek, hemen Cassandra embriyonundan kurtulmaya çalışmayacak cesur insanların bulunacağına inanıyorum. Bu insanlara tehlike sinyalleri çok şey söyleyecek. Hepsinin ve herkesin hayat için, gelecek nesillerin istikbali için sorumlu olduğunu, insanın kendi kendisini ile şimdiye kadar hiç görülmemiş bir mücadeleye girmesi gerektiğini vesaire. Bu insanlar daha güzel bir hayat için savaşacaklar. Ben buna inanıyorum. Şimdi kısaca kendimi tanıtayım. Tabii hiç kimse beni rahip yapmadı. Ben yalancı rahibim. Daha doğrusu şartlı uzay rahibiyim. Takma ismimi de kendim seçtim. Kendime Filofey dedim. Eskiden Rusya'da bu ismi taşıyan rahipler vardı. Uzaydaki inziva hayatını kendim seçtim. Bir Amerikalı, bir Japon ve yakın tarihe kadar bir Sovyet bilim adamı ve uzay laboratuvarının başkanı olan benden oluşan uluslararası ekip kendi programımı bitirip dünyaya dönecekken ben uzay istasyonundan çıkmayı ve bizi almak için gelen uzay gemisine geçmeyi reddettim. Ben bir beyanat verdim ve her bir ferdin kendi seçimini yapmakta özgür olduğunu bildirdim. Jileti boğazıma dayayarak arkadaşlarımı beni rahat bırakmaları için zorladım ve başardım. İşte artık 5 ay, yani 137 gündür uzayda yalnız başımayım. ve araştırmalar yapıyorum. İstasyondaki hayat için zaruri olan şeyler hala uzun sürede burada yaşamam için yeterli. Eğer her kötülüğün bir iyiliği var deyimi doğruysa bu benim için söylenmiştir. Sovyet İmparatorluğu'nun dünyayı sarsan çöküşü benim işime geldi. Olaylar karmaşasında eski Sovyet ve hizmetleri beni ve eskiden Voskhod 27 diye adlanan bu izah istasyonunu tuttu. Yakın zamanda hatırlayacaklarını sanmıyorum. Onlar beni düşünecek durumda değiller. Belki de onlar uzun süre yeni devletler arasında uzay mallarını paylaşmak gibi aptalca bir işle uğraşacak. Daha sonra benim yerleştiğim uzay istasyonunu ve hatta uzayı bile paylaşmaya çalışacaklar. Ama bu onların bileceği bir iş. Ben kendi seçimimi yaptım ve görevimi yerine getiriyorum. Son saatime kadar. Kassandra embriyonlarının işaretlerini ortaya çıkararak insanlığı sorgulayacağım. Dünyada beni hiç kimse beklemiyor. Kimsesizim. Çocukken bırakılmış yetim yuvasında büyümüşüm. Galiba kendi çocuğunu yetim yuvasının kapısına bırakmak için annemin geçerli sebepleri olmuştur. Hayatıma nasıl geçtiğini, uzay yolculuğuna beni neyin zorladığını şimdi anlatmayacağım. Bu başka bir konu, başka bir hikaye. Kutsal Peder, sizin parlak simanız önünde bir daha baş eğiyorum. Kusuruma bakmayınız. Sizin vasıtanızla insanlara hitap ederek sadece bir şeyi, onların gerçeği bilmelerini istiyorum. Filofey, uzay rahibi, dünyada Andrei Kristov. İstasyon bilgisayarından Roma papasına gönderilen mektuba Tribün gazetesi için bir not da eklenmişti. Sayın başyazar, anlaştığımız gibi bu mektubun tüm yayın haklarını Tribün gazetesine veriyorum. Bu adımı atmakta Tribün gazetesinin ne gibi ağır bir yük altına girdiğini çok iyi anlıyorum. Gazeteniz mektubum hakkında ne ilginç cevapları tarafıma gönderirse çok memnun olurum. Dünyalıların tepkisini öğrenmek için çok mühim, benim için çok mühimdir. Teşekkürlerimle. Filofey, uzay rahibi, RX uzay istasyonu. Yine rüyasında balinaları görüyordu. Onların arasında okyanusta yüzüyor, dalgalar içindeki balinaların gözlerine bakıyor ve bu gözlerdeki ifadeyi anlıyordu. Kendisi de bir balinaydı. Ve o uçaktan gördüğü zamanki gibi. Ok şeklinde yüzüyorlardı. Bilinmeyen bir güç, sanki orada onları bir şey bekliyormuş gibi, onları ileriye, ufuk çizgisine doğru çekiyordu. Ufuk uzaklaşıyor, onlar ise muazzam vücutlarıyla dalgaları yararak hep yüzüyorlardı. Okyanusun suları giderek daha da ısınıyordu. Dalgalar yakıyordu. İlerledikçe kızgın dalgalarda yüzmek daha zor ve korkunç oluyordu. Ansızın bir şeyler gördü ve okyanusun içinde böyle kaynadığını anladı. Gökyüzünde iki güneş parlıyordu. Koyu kırmızı renkli iki ateş kütlesi. Bir çift projektör gibi. Sıcak sıcak gökyüzünde yüzüyordu. Hangi güneş gerçek, ebedidir? Hangi güneş yolunu kaybetmiş ve belki de gerçeğiyle rekabettedir? Anlamak mümkün değildi. O çok korkmuştu. Ve yanı başında yüzen balinalara bağırmaya başladı. Balinalar, kardeşlerim, bakın, bakın, gökte iki güneş var. İki güneş bir arada. Duyuyor musunuz? Bu çok kötü. Okyanus kaynayacak ve biz mahvolacağız. İki güneş olması çok korkunç. Robert Burke, köpüren okyanusta, çırpınan balinaların arasında uzun süre bağırdı. Ve kanter içinde şiddetle çarpan kalbinin sesinin kulaklarında yansımasıyla uykudan uyandı. Ve kendine gelene kadar tüm bunların bir rüya olduğunu bir türlü inanamadı. Okyanus üzerinde göz kamaştırarak yüzen iki güneş sanki gerçekten görülmüş gibi hafızasına nakş olmuştu. Rüyasında balinaları defalarca görmüştü. Fakat böylesine gökte yakan iki güneşi asla çok korkunçtu çok. Aniden rüyasındaki ikinci güneşin nereden çıktığını anladı. Heyecanlı ve açık bir şekilde kafasına dank etti. Hatta niçin hemen anlamadığını şaşırdı. Olur ya diye futurolog gülümsedi ve aynanın önündeki saate baktı. Sabahın 7'siydi. Yan odada karısı hala uyuyordu. Devamlı sabah jimnastiği yaptığı açık balkona çıktı. Fakat bugün kafası başka şeylerle doluydu. Şehir dışındaki evinde onu saran her şey her günkü anlamını kaybetmişti.
Hatta havuzun yanında Japon usulüyle belki de yıldızlar dizgesine uyan bir biçimde. Severek yaptığı ve sabahları fıtrolu olan Jesse'nin komik bir fısıltısıyla yaydığı dedikoduya göre, büyü yaptığı, kendi söylediğine göre ise kum üzerinde sırlı işaretler çizmeyi sevdiği taş bahçe bile bugün tamamen unutulmuştu. Bugün eğlenecek durumda değildi. Biriken bir yığın gazeteye göz atacak, durumu değerlendirmek için çeşitli konularda çeşitli insanlarla telefon görüşmeleri yapacaktı. Artık her yerde Cassandra embriyonları ile ilgili heyecanlar alevleniyordu. Bunun tıpkı böyle olacağından Robert Bork için hiç mi şüphe etmemişti. Eskiden gençlik yıllarında olduğu gibi kanını coşturan ve enerjinin akışını hissediyordu. O günlerde üniversite çevrelerinde çağdaş medeniyetin problemleri etrafında zaman zaman tartışmalar alevleniyor. Çok tutulan entelektüel Roma kulübünün teklif ettiği yöntemlerle, tabii eğer muhafazakar muhalefet ikna edilirse, insanlığın geleceğini tasarlamanın mümkün olabileceğine inanılıyordu. Cassandra damgası etrafında gelişen olaylar, Burke'de bu unutulmuş hırsı, riske etme, fikir uğruna açık çatışmaya girişme coşkusunu uyandırıyordu. Olaylar Burke'ü henüz havaalanında sarmıştı. Jesse onu girişte kalabalığın içinde elinde kalın bir gazeteyle karşılamış ve gazeteyi bir çiçek demeti gibi başı üzerinde sallayarak yüzündeki hem suçlu, hem şımarık, hem endişeli ifadeyle gülümsemişti. O ansızın bastıran güçlü yağmurda yıkanmış gibiydi. Gençleşmişti sanki. Jesse zaten Burke'den 9 yaş küçüktü. Ama şimdi havaalanında kocasını eski günlerdeki gibi enerjik ve heyecanlı göründü. O zaman Burke onun büyük bir sanatçı olmasını nasıl da engellemişti? Çünkü o çok güzel violensel çalardı. Ve kendisine sürük gibi yapışan bu çatlak Burke olmasaydı, belki de onun müzik kariyeri orkestra çukuru ile sınırlı kalmazdı. Ama herkesin kendi kaderi var. Havaalanında çıkıştaki turnikelerin kalabalığında onun pervasızca ve umutsuzca söylediği ilk sözlerde bu görüşün sevinci de duyuluyordu. Robert gitmeden önce o aptal taşların arasında hangi sırlı işaretleri çizdiğini bilmiyorum. Fakat tüm bu olanları nasıl açıklayabiliriz? Hiçbir şekilde Robert, hiçbir şekilde. Bu açıklanamıyor. Bu duyulmadık bir şey. İnan ki bütün dünya tir tir titriyor. Demek ki benim hieroglifim bir değeri varmış diye futurolog da aynı şakacı üslupta cevap verdi. Kısacası benim sevgili futuroloğum, büyücülük oyunu işte nelere mal oldu. Şimdi işin içinden çıkabilirsen. Burke arabayı Jesse kullanıyordu. Nihayet gazeteyi açtı. Fakat sütunları bir göz atıp hemen kapadı. Hayır, bunu evde rahat bir ortamda okumak lazım diyerek gözlüklerini cebine koydu. Ya sen ne düşünmüştün? Jesse anlamlı bir şekilde gülümsedi. Eğer bu kehanetleri uzaydan birisi değil, şuradan şu köşeden biri söyleseydi, onun suratını ezerlerdi, anlıyor musun? Embriyon Jen'in neredeyse düşünüyor, bir şeyler sezinliyor ve dünyaya gelmek istemediğini bildiriyor. Ve bütün bunlar sanki ciddiymiş, nasıl olur? Herhalde bu tam böyle değildir diye Burke şaşkınca omuzlarını silkti. O karısının ara sıra yaptığı gibi bu defada çok düşünmeden bir sonuç çıkardığına karar verdi. Ve her nedense onun bu defada haklı olmamasını diledi. Belki de bu durumda sadece Jen'in çırpılarını kastediyorlar. Fakat şöyle veya böyle düşünmek için bir sebep var. Eğer bizim bu günahkar dünyamızın bozulmadan algılanmasının denetim noktasının bulunduğunu düşünürsek, anlıyor musun? Şimdi birden bunu düşündüm. Bu nokta ancak embriyonel düzeyde ve ancak bilim kurgu yoluyla olabilirdi. Ama her şey olabilir. Neyse, şimdi bunu konuşmayalım. Eve gidelim. Eğer ciddi bir şeyse ben okuduktan sonra konuşuruz. Şimdi seni biraz güldüreceğim. Ve futurolog, Almanların onları Amerikalılara yaklaştıran meraklı, ukala ve aynı zamanda da rahat tavırlarını anlatmaya başladı. Bir defa sabah erkenden Düsseldorf'un ıssız Ren sahilinde bisikletle giden ve meşhur bir aryayı bağırarak söyleyen birini görmüştü. İkinci kasetin A yüzü sonu, sayfa 45.